Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Görevlisi Sayın Onur Özmen. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Ne güzel sizi burada görmek tekrar.
Her zaman burada olmaktan büyük keyif alıyorum.
Evet, biz de çok mutlu oluyoruz. Bu hafta Ahmet Adnan Saygun anısına bir program yapacağız ve Sayın Onur Özmen ile birlikte sohbet edeceğiz. Nasıl başlayalım? Ahmet Adnan Saygun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet sanatçısı unvanına sahip olmuş.
Evet.
Türk bestecilerimizden.
Ahmet Adnan Saygun, tabii bütün bestecilerimiz çok değerli.
Evet.
Ama Ahmet Adnan Saygun'un çok özel yönleri var. Çok önemli bir eğitimci, besteci. Aynı zamanda bana göre hepsinden farklı olan yönü neredeyse bir filozof, bir düşünür.
Olması.
Ahmet Adnan Saygun. Çok genç yaşlarında yazdığı makalelerin topladığı Yalan adlı kitabı. Bunun sanıyorum en büyük ispatlarından biridir. Adnan Saygun değişik bir hayat geçirmiş gerçekten benim görebildiğim kadarıyla.
Evet.
Babası Celal Saygun bir entelektüel. Kendine ait kitapları var. Saygun böyle bir ailede
bir öğretmen
büyümüş. Evet.
Öğretmen çocuğu.
Öğretmen çocuğu. Evet. Matematik öğretmeniydi yanılmıyorsam. Hatta ben yıllar sonra konservatuvarda arşivde babasının bir kitabını buldum. Atatürk devrimlerini işte din yönünden incelemiş. Kendisi önemli bir cumhuriyetçi.
Evet.
Cumhuriyet aydını aynı zamanda babası da. Saygun tabii böyle bir ortamda büyümüş. Yunus Emre aşkıyla büyümüş.
Evet.
Hayatta hani görmüş geçirmiş diyeceğimiz insanlardan. İşte sinemalarda filme eşlik etmiş. Bir bakkal gibi bir şeyler açmış. İflas ettirmiş. Müzikleri
evet,
açmış. Bir sürü bir şeyleri var.
Su satmış. Bakkallık yapmış.
Evet,
yapmadığı
evet.
iş yok aslında.
Ama hep de batırmış çünkü gelip gidenleri kovuyormuş çalışıyorum şimdi diye. Yani çok enteresan bir karakter aslında
evet.
Ahmet Adnan Saygun. Büyük başarılara imza atmış. İlk operamızı bestelemiş.
Evet.
Özsoy'dan bahsediyorum.
Özsoy, tabii ki.
Belki de oratoryum, ilk oratoryosudur Cumhuriyet tarihimizin Yunus Emre.
Evet.
Yanlış söylüyor olabilirim ama buradan dinleyicilerimizin affına sığınayım.
En önemli eserlerinden
evet.
biri Yunus
evet.
Emre Oratoryosu. Evet.
Gerçekten öyle. Çok yönlü eserler vermiş. Müziği gerçekten Saygun'un ben Beethoven'ı anımsatıyor bana motif kullanımları bakımından. Yani o yetenekte gibi geliyor bana. Beş tane senfonisi var, piyano konçertoları var, işte şarkıları var. Eğitim kitapları var ki hepimizin okuduğu konservatuvarda töresel musiki bunların en şeyidir bence
evet,
zirvesidir.
Onlar tek mezun örnek. Olduk onlarla okuduk.
Evet kendi eserlerinden alıntılar yaptığı kitap. Musiki nazariyatı vesaire kolay değil. Aynı zamanda bir orkestra şefi Ahmet Adnan Saygun.
Çok yönlü değil mi?
Çok yönlü.
Çok yetenekli.
Ve işte Fransa'daki eğitimi ona çok şeyler katmış. Orada örneğin kontrpuan yönünden yani eski müziği anlaması bakımından çok şeyler öğrenmiş. Hatta şöyle değişik bir şey de var. Fatiha suresini böyle dört sesli falan yapmaya çalışmış. Yani okuduğu okuldan da kaynaklanıyor sanıyorum. Scula Cantorum'dan da kaynaklanıyor. Orada da çok değerli hocalarla, büyük hocalarla çalışmış gerçekten.
Evet.
Ve bu bütün birikimini tasavvufi şeyiyle beraber yerleştirmiş müziğine, kompozisyonlarına yaymış.
O zaman söze daha henüz başlamışken Ahmet Hoca'dan, Ahmet Adnan Saygun Hoca'dan birazcık söz etmişken müziğinden de birazcık örnek verip devam edelim mi? Ne dersiniz?
Çok keyifli olur diye düşünüyorum. Ahmet Adnan Saygun Opus 14 Suite adlı eserinden 3 bölüm dinleyeceğiz. Meşeli, Doğaçlama ve Horon. Akdeniz Gençlik Orkestrası, Şef Henry Galois. Çok keyifli bir eser.
Dinliyoruz efendim.
Thank you.
Hocanın ellerine sağlık, rahmet olsun. Nurlar içinde uyusun. Tabii ki Türk beşlerimiz çok önemli. Adnan Saygın hocamızın da ayrı bir yeri var. Özellikle Anadolu müziğiyle, Türk müziğiyle ilgili, dini müziğimizle ilgili yaklaşımları, efendim Sufi müziğimizle olan yaklaşımları açısından. Peki bu burada şöyle diyebilir miyiz? Yani ta çocukluğun dan gelen eğitiminden, aile ortamından gelen etkilerden kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla iyi bir aile çocuğu, efendim öğretmen bir aile çocuğu, demin de söylemiştik. Mahalle mektebinde okuyor. Daha sonra müzik eğitimi alıyor. Demin de söyledik, bir sürü değişik işler yapıyor. Dolayısıyla halkla ilişkileri farklılaşıyor filan filan. İyi harmanlamış diyebilir miyiz? Yani İzmir'de geçen o çocukluğunda halkın müziğini, birikimini, kültürel birikimini, ne dersiniz bu konularda?
Kesinlikle öyle. Saygın derdi olan bir adam. Dert anlatma
peşinde.
Ve müziklerinde de bu derdi hep vurgulamış aslında. Türkiye'deki ilk yaşamından öte, sonradan Fransa'ya gittiğinde Paris'teki Buscula Cantorum'da Emre Aracı'nın tespitlerine göre şöyle etkileri olmuş aslında. Buscula Cantorum Hristiyan müziğini araştıran, öne çıkaran bir okul aslında. Müslüman bir bestecinin orada olması onun için değişik bir tecrübe muhakkak. Hele o yıllar böyle bir şey. İşte az önce verdiğimiz örnek, Fatiha suresini dört sesli yapması falan gibi. Burada Rönesans polifonisi ve Barok kontrpuan tekniğini, Gregorian ezgilerden yola çıkarak bir modal üslup oluşturmayı, Cesar Franck'ın eserlerinde bulunan cycle form anlayışını ve halk müziğini kullanması konusunda büyük tecrübeler edinmiş. Bunun etkisini şöyle anlatabilirim. Tabii Saygun benim hocam olmadı ama benim hocamın hocası. Örneğin bizim Cantus Firmus dediğimiz bir şey vardır, bir ezgi vardır. Bunu barok kontrpuanıyla, bu kontrpuan tekniğiyle, çok seslendirme yöntemiyle biz böyle akla karayı seçeriz, uğraşırız. Aman hata çıkmasın, bir şey olmasın, çeviririz filan filan. Saygun bakarmış tahtaya, düşünürmüş. Sonra çıkar, bir anda bitirirmiş kontrpuan ödevini başından sonuna kadar. Bu çok zor bir şey. Yani kafasında bunu kurgulayabiliyor olması. Evet. Yetenek ve aldığı eğitimin önemi.
Tabii.
Bunun kompozisyona yansıdığını görüyoruz. Çok ciddi boyutlarda da yansıdığını görüyoruz. Kolay bir şey değil gerçekten. Ben de aynı yollardan geçmiş bir besteci olarak bunu söyleyebilirim. Tabii Saygun'un şöyle bir özelliği var. Anadolu'nun yalın halk diline duyduğu bir özlem, bir merak. Yine tasavvuf kültüründe duyduğu şeyle. Ve müziklerinde her zaman bu Anadolu'nun makamsal baharatlarını görüyoruz. yani en soyut kabul edebileceğimiz müziğinde bile sonraki dönemlerde yazdığı hep böyle bir baharatımız var sürekli olarak.
Şeyde vardı mesela. Biz onu solfej kitabı olarak okumuştuk. Demin de söz ettin töresel musiki kitabında.
Evet.
O hepsi öyleydi. Hepsi öyleydi. Hepsi bizden.
Evet,
bizden.
Evet.
Efendim söylediğin gibi halkın yalın o kendi müziği daha ağdalı sufi müzik. Den ögeler o kadar yoğundu ki o küçük yaşımızda biz onları okurken çok etkileniyorduk aslında.
Evet, bir de şöyle ki Saygun'un form anlayışına bakarsak, armoni anlayışına bakarsak hep kendine özgü buluşlar olduğunu görebiliriz. Aslında nasıl Macaristan'da Bela Bartok varsa belki de Türkiye'de bir Adnan Saygun var ve bugün dünyada da eserleri hemen hemen en çok çalınan bestecimiz, işte evet. CD'leri çıkarılan bestecimiz Ahmet Adnan Saygun. Ve konservatuarda bile neredeyse hala Saygun'un mesela getirdiği işte solfej sistemi, evet. eğitim sistemi devam uyguluyoruz, ediyoruz. Devam ediyoruz.
Demin bir isimden söz ettiniz, Bela Bartok dediniz, Macaristan. Ortak noktalar buldunuz. Tarihin cilvesine bakın ki büyük bir tesadüf ya da belki seçilmiş bir durum. İkisi bir araya geliyor.
Evet, beraber derleme diyorlar
bütün
Anadolu'da.
Bütün Anadolu'yu geziyorlar. Oradan da biraz söz edebilir miyiz?
Evet, Bela Bartok derlemelere geldiğinde Saygun bir nevi rehberlik edercesine onunla beraber gidiyor Anadolu'ya ve beraber çalışıyorlar. Ve bu çalışmalar sonucunda muhakkak ki Saygun da bir sürü konuda Bartok'tan ilham alıyor diyebiliriz. Ve beraber kendi müziğimizi, o dönemdeki kayıtları tabii ki dinliyorlar, notayı alıyorlar belki de. Bela Bartok çok önemli bir besteci. Aslında bizim Macaristan'la aramızdaki bir kültür köprüsü bir nevi Saygun ve Bartok. Hatta bununla ilgili konserler de yapıldı geçmişte. Bela Bartok, Ahmet Adnan Saygun konserleri.
Geçtiğimiz yıl sezon festival de yaptık.
Aynen, Bela Bartok
evet,
üniversitemizin
üniversite
yaptığı
konservatuarı
yaptığı.
Ben de çalmıştım. Bartok'un bir eserini.
Ne güzel.
Radyoda. Bir konser yapılmıştı.
Evet.
Konserler silsilesi daha doğrusu. Çok çok güzeldi. Macar sanatçılar geldi karşılıklı. Dünyanın dört tarafından katkıda bulundular. Çok da keyifli oldu aslında.
Çok önemli.
Bunların
bir
daha
etkinlik,
tabii ki çok daha sık olmasında fayda var.
Evet.
Özellikle bizim bağlantımız olan bu denli hassas bir nokta. Türk müziğine, Macar müziğine eminim ki karşılıklı etkileşim olmuştur. Adnan Hoca ile Bela Bartok'un arasındaki o ilişki mutlaka her iki tarafa da büyük katkılar sağladı. Bunların ortaya çıkılması, yeniden araştırılması için çok güzel ortamlar, çok güzel süreçler diye düşünüyorum bu süreçlerin daha sık olması.
Evet, şimdi Saygun deyince akla ilk gelen eser aslında Yunus Emre Oratoryosu. Ben Yunus Emre'nin çok üzerinde duruyorum. Saygun anlattığı bir anı var. Yunus Emre'yi radyodan dinleyen köylülerimiz, tabii kim olduklarını bilmiyoruz ama bir çift çorap göndermişler. Sen ne kadar güzel bir şey yapmışsın dersesine.
Aynen, güzel bir şey.
Bunu dinlemiştim Saygun'un kendi sesinden. Yunus Emre 1946'da seslendirilmiş. Opus 26 eser numaralı. Opus zaten eser demek aslında. Opus 26 numaralı eseri Saygun'un. Aslında 23, 25, 27 belki bu civarlarda karalamaya başlamış. Bir sürü şeyler yapmış, olmamış filan. En sonunda yoğun çalışmalarla belli bir sürede bu eseri tamamlamış. Birçok bölümü olan Yunus Emre'nin şiirlerinden meydana getirilmiş özgün melodilerden meydana gelmiş bir eserdir. Tabii hepsini burada çalmak mümkün değil ama oradan en ünlü, en çok bilinen 5 numaralı koral, Dertli Dolabı belki.
Şimdi dinleyelim.
Dinlemek lazım. Ankara Devlet Operası Korosu, yine Ankara Devlet Operası ve Balesi Orkestrası. Yine kendi öğrencisi Hikmet Şimşek'in yönetiminde.
O da Işıklar İçinde Uyusun.
Evet, rahmetle
anıyoruz. Rahmetle anıyoruz Hikmet Hoca'yı.
5 numaralı parça ilk koral olmuş oluyor. Dertli Dolap.
Dinliyoruz efendim. ne söylenir bilemiyorum. Yunus Emre bir yanda, bizim malum sufi kültürümüz bir yanda, Adnan Hoca'nın bunu derleyip toparlayıp gün yüzüne bir, bu biçimde çıkarması ve bir ilk olarak, bu da çok önemli bir şey. İlklerden söz etmişken yine bir ilki var Adnan Hoca'nın.
Evet.
Cumhuriyet'in ilk operasının bestecisi.
Evet, Özsoy operası.
Özsoy operası. Bunun hikayesine biraz değinebilir miyiz?
Tabii ki. İran Şahı Ankara'ya geleceği zaman Atatürk bir özel bir temsil istemiş.
Karşılama yani.
Tabii, karşılama istemiş. Şimdi üç perdelik bir opera bu. 1934 yılında bestelenmiş. Ben sürecini yine Saygun'un sesinden de dinledim, defalarca okudum da. Neredeyse bir ay içinde bestelenmiş. Ve yani sürekli Mustafa Kemal Paşa'nın bitti mi, ne durumda gibi aktif takibiyle.
Oradaki kaygısı da Büyük Atatürk'ün, tabii ki koskoca bir cumhuriyet kurulmuş. Bu cumhuriyetin kendi deyimiyle muasır medeniyet seviyesine yükselmesini istediği bir ve bunu bir cumhuriyet ve bunun ögelerinden bir tanesi de işte yüksek kültür, yüksek sanat ve bunun enstrümanı olan da operalar, tiyatrolar, şunlar bunlar. Şimdi 40 yılda bir ilk şey geliyor, bir ülkenin imparatoru, o İran tabiriyle şahı.
Tabii, Rıza Pehlevi.
Ve de kurulan yeni cumhuriyetin ilk konuklarından, ilk üst düzey konuklarından. Buna da işte cumhuriyetin nerelere, hangi düzeylere geldiği ya da gelmesi öngörülüyor. Hedef nedir, hangi noktadır? Bunu göstermek için bir opera sunmak isteme kaygısından yola çıkarak oluşuyor sanıyorum bu.
Tabii libretto olarak da aslında hani sonucunda yüzyılların Pers İmparatorluğu'yla, yani İran İmparatorluğu'yla Türklerin sonucunda bir kardeşliğini vurgulayan bir opera bu, Özsoy. Hatta çok önemli bir şey bence, Atatürk'ün librettosuna bizzat müdahalelerde bulunduğu bir opera. Hı hı. Yani bunun da elimizde aslında şeyleri var. Münir Hayri Egeli'ye ait. Fakat tabii Atatürk elden geçirmiş, bazı olmasını istediği şeyleri belki de vurgulamış. İlk kez de 19 Haziran'da bestecinin yönetimiyle Ankara'da Halk Evi'nde seslendirilmiş. Yine Rıza Pehlevi ve Atatürk'ün katılımıyla gerçekleşen bu konserde.
Bu Halk Evi sanıyorum şey değil mi? Şu anki ismi Devlet Resim ve Heykel Müzesi olan.
Evet.
O salon, yanılmıyorsam.
Evet. Tabii ki müzik dili olarak Saygun'un genel müzik anlayışından biraz farklı Özsoy. Çünkü daha kolay anlaşılabilir nitelikte ve daha az vakitte yazıldığı için biraz daha bunları düşünerek yazmış olduğu bir eser. Orkestra toplama, işte solistler toplama, koro toplama, yani çok büyük sıkıntılarla aslında bir mucizeyi gerçekleştirmişler.
Tabii ki eğitimli, bu konuda eğitimli şey çok kısıtlı, bir elin parmakları kadar insan ya var ya yok, ya da bir avuç insan bütün ülkede müzik eğitimi, gerek orkestracı gerek solist olarak. O kadar az insan, yine çok büyük bir başarı aslında.
Yani Saygun zaman bunu çok güzel şöyle ifade ediyor. Diyor ki konservatuar kuruldu ama daha o dönemde Ankara'da yemek yiyecek restoran yok diyor. Yani restoranın olmadığı yerde konservatuar var. Opera kurmaya çalışıyorlar. Daha opera kurulmamış hatta o sırada. Ankara Operası sanıyorum. Değil mi? 1934'te yok.
Tabii yok. Ama Büyük Atatürk'ün ufkuna bakın. Yani.
Tabii. Buna hazırlıyor.
Çok önemli bir şey. Vizyona
1934.
Bakın. Evet.
Ve işte bir işte şah geliyor ve onun için opera yazılıyor.
Daha konservatuara dönüşmemiş Musiki Muallim Mektebi. Yani 36'da dönüşecek. Daha Musiki Muallim Mektebi var. Ortada bir şey yok. Büyük başka problemler var. İşte sanatçıların birbirini çekememesinden kaynaklanabilen durumlar var. Şimdi isim vermeyelim ama yani Saygun kendisi anlatıyor.
Birçok zorluk var yani.
Tabii engelliler var. Engelleme çabaları var. vesaire.
Kolay değil yani, çok.
Evet evet.
Yıl yani. 1934 tekrar evet. Altını çizmek
evet.
istiyorum.
Evet, hiçbir şey yokken bir ay içinde bir opera ortaya çıkıyor ve bu besteleniyor, çalınıyor filan. Yani onun notasını yazmaya kalksanız bir ayda yazamazsınız.
Tabii, çok zor.
Ben kendi bilgisayarda orkestra partilerini 1,5 ayda filan çıkarıyorum yani. Hani evet. Adam oturup bunu kaleme alıp bir de icra ediyor üzerine. Evet. Bu çok önemli bence.
Çok önemli.
Ama şunu kesinlikle vurgulamak lazım. Saygun'un bazı eserleri biraz aslında kendini var etmek için yaptığı şeyler diye düşünüyorum. Deneysel şeyler diye düşünüyorum. Özsoy tabii ki biraz deneysel bir eser. Yani bir Wagner operayla kıyaslamak doğru olmaz. Onunla kıyaslayıp işte ne biçim bir üslup demek doğru olmaz. Çünkü konjüktür, o dönemki ortam, yazılması gereken süreç ve vermesi gereken mesaj da fonksiyonel bir opera aslında Özsoy.
Ve yani bir emirle yapılmaya başlanmış. Evet. Yani hani bir zorlama da var başından ha, itibaren. Yani bu da etkili olmuştur.
Muhakkak yani sonuçta senfonilerini kıyaslayabiliriz. Oda müziklerini kıyaslayabiliriz. Kuartetlerinden bahsedebiliriz. Hani dünyadaki yerinden söz edebiliriz ama Özsoy biraz daha bir ilk olması gibi. Nasıl işte ilk psikolojik romanımız Mehmet Rauf'un Eylül'se işte evet. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası neyse.
İyi
yani,
ki de yazmış ve ilk bir öyle. Operamız evet. olmuş ve daha sonraların değil mi temsilcisi evet. haline gelmiş.
Aynen. Ama bu söylediğin güzel. Şey Seçil Hanım, bu söylediğin şey birazcık da kaçınılmaz. Çünkü baktığın zaman daha 10 yıl olmuş. Küllerinden doğmuş bir cumhuriyet var. Bir devrim olmuş. Bu insanlar da bir misyon yüklü. Bu misyon için zaten hazırlanmışlar. Yani insanlar bu fakir devletin parasıyla yurt dışına gönderilmişler. Oralarda eğitilmişler, gelmişler. Dolayısıyla bu kaçınılmaz. O misyonu yerine getirmek durumunda. Devrimin bestecisi. Devrimin evet. kurumları.
Evet.
Yani yapılacak. Öylesi de olacak. Öyle besteler de verecek. Böyle besteler de verecek. O da olacak. Bu da olacak. Örneğin aklıma şu anda geldi Dmitri Shostakovich mesela.
Evet.
O da devrimin bestecisidir. Stalin'in emirleri olmasaydı acaba Shostakovich bu derya gibi eserleri acaba bu kadar fazla olur muydu bilemiyoruz.
Tabii yani müzik değil her mi? Zaman mesela. Bir şekilde aslında besteciler durup dururken aman ben büyük eserler ortaya koyayım falan yani biraz böyle hani putlaştırmaya yönelik böyle evet. sanatçının başka şey bakış açısı olmuş oluyor. Besteciler her zaman bir şekilde kendini iten bir şeylerle de yazıyorlar.
Mutlaka, mutlaka. Bir itici yani, güç gerekiyor. Tabii,
tabii ya orkestradan bir sipariş gelir ya işte başka bir şey olur. Dediğiniz gibi işte bir devrim olmuştur. Devrimin devamında yapmak
herhangi
lazımdır.
Herhangi bir kurum
tabii, tabii.
istemiştir. Yani
bizim bu noktada mutlaka dile getirmemiz gereken bir şey var. Besteciler yaşamak için yazıyorlar. Yani bestecinin geçim kaynağı. Beste evet. yapmak, senfoni bestelemek, opera yazmak vesaire.
Sadece şimdi, maddi olarak değil, manevi olarak
tabii manevi olarak da. Ama aynı zamanda emeği o. Yani nasıl müzisyen gidip çalıyorsa bir yerde, orkestrada, ne bileyim özel bir yerde, besteci için de bu çok önemli diye.
O zaman şöyle bağlayalım. Bu emeklerinden bir örnek daha.
Evet.
Adnan hocamızın bu emeklerinden maddi ya da manevi hangisiydi bilemiyorum. Bir örnek daha sunalım.
17 Ekim 1953'te tamamlanan birinci senfonisi Opus 29 çok önemli bir eser. Sadece birinci bölümünü
dinleyeceğiz.
Allegro Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz orkestrasından şefimiz de Ari Rassilainen.
Evet dinliyoruz efendim.
Dinliyoruz efendim.
Thank you.
tekrar ışıklar içinde uyusun diyoruz. Hocamız Paris'te eğitim aldı dediniz.
Evet.
31'e kadar oralarda kalmış. Ondan sonra dönüyor. 31'de evet. Malum daha konservatuvar olmadı. Musiki Muallim Mektebi sürüyor. Orada hocalık yapıyor.
Müzik, imyası ve kontrpuan dersleri.
Evet, şeye vermiş. Kadar, İstanbul'a gittiği yıla kadar. Bu hocalığı sırasında önemli bir olay var.
1932 yılında.
Önemli bir olay var. Hayatını değiştiren, renklendiren.
Medea Boler Hanım ile evlenmiş.
Evet.
Fakat bu evlilik
yürümemiş.
Biraz ama kısa sürmüş.
Ama asıl ondan sonra hayatını
daha
değiştiren, renklendiren bir
başka. Daha sonrasında hayatının
prensesi var.
Evet. Şimdi İreme adlı bir hanım. Macaristan'dan kaçıyor savaş döneminde.
Evet.
Bir grup kız olarak geliyorlar buraya. Bir orkestra kurup Avrupa'da iş imkanları arıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan filan. Ve bu ekiple beraber Türkiye'ye geliyorlar daha sonra. Sonra bir gün klasik müzik konseri var diye bir yere gidiyorlar. Saygun'un Divertimentos'unu dinleyecekler. Programda bir Türk bestesinin eseri olduğunu duyuyorlar. Ve bunun böyle biraz Alaturka filan bir eser olduğunu duyup çok üzülüyorlar, bozuluyorlar. Çünkü bilmiyorlar yani o zaman, çünkü başka bir maksatla gidiyorlar oraya. Fakat bir bakıyorlar tabii karşılarında çok önemli bir bestecinin müziği var. Ve sanıyorum o zaman etkileniyor yani. Ve vuruluyor bence hatta. Çünkü Saygun da böyle çok değişik havası olan bir adam gerçekten. Daha sonra Nilüfer adını alarak onun eşi oluyor, hayat arkadaşı oluyor. Ölene kadar da hep beraber oluyorlar. Ben 1960 yılındaki fotoğraflarını buldum onları, renkli taramasını da yaptım. Hatta konservatuvarımızda asılı şu anda hali hazırda. Hep bir arada olmuşlar, birbirlerini beslemişler, onun yanında bulunmuş. Tabii onun da müzikle bu kadar iç içe olması muhtemelen Saygun'u anlamasını sağlamıştır diye tahmin ediyorum. Saygun'un birçok dönüm noktası var hayatında. Yunus Emre Oratoryosu var. Nilüfer Hanım'la evlenmesi var. İşte Paris'e gidişi var. Konservatuvardaki hocalık yılları var. Sonra tekrar İstanbul'a muhakkak geri gidişi var. Ve öldüğü zamana kadar hep üretmiş bir besteci Ahmet Adnan Saygun. Hep fikir üretmiş, eser üretmiş. Hocalık
6 Ocak
yapmış.
1991'de kaybetmişiz.
Evet, 6 Ocak 1991'de.
Evet.
Hatta Yunus Emre Sevgi Yılı ilan ediliyor sanıyorum sonra. Evet, öğrencilerine değinmek lazım Ahmet Adnan Saygun'un. Bugün Türkiye'de çok önemli işler yapmış olan Muammer Sun, İlhan Baran, işte Hikmet Şimşek. Yani hemen hemen aklımıza kim gelirse, Gürer Aykallı'lar hepsi Saygun'un sınıfında bulunmuş.
Rahmetli İstemi Hoca.
Rahmetli İstemi Hoca, evet. Şu benim ilk hocalarımdan Burhan Önder'in anlattığı bir şey vardı. Piyanonun başına oturup analiz ederken öyle bir çalarmış ki piyanoda o orkestra partilerini, gerçekten fagot gibi tınlarmış onun çalışı. Ve büyük bestecileri olan hayranlığı ile ilgili de şöyle bir anı sanırım anlatsak güzel olur. Wagner'in bir eserini inceliyorlarmış. Piyano kapağını kapatıp sinirlenmiş. Bize hiçbir şey bırakmamış yazacak diye. Yani bu kadar inanılmaz mütevazi bir adam Ahmet Adnan Saygun. Yani kocaman eserler yazmış ama hala hiçbir şey yazmadığını düşünen bir halde.
Ses için yazdığı bir eserden örnek verebilir miyiz hocanın? Yine, hiç mi yok diye merak etmesinler.
Evet, tabii her alanda
yani,
o kadar çok var ki.
Opera var, işte oratoryo var, senfoni var, oda müziği eserleri var. Sadece şan sesi için yazdığı böyle bir eserlerinden hatırlıyorum sanki.
Evet, az önce aslında adını andığımız İlhan Baran hocamızın abisi, geçtiğimiz yıllarda rahmetli oldu Ayhan Baran. Ve Budapeşte Filarmoni Orkestrası Hikmet Şimşek'in şefliğinde Saygun'un On Halk Türküsü'nden piyano için yazdığı Opus 41 orkestra versiyonunu Köroğlu'yu seslendiriyor.
Dinleyelim efendim. Should hold on, I ask.
düşmemesinden, kargı sesinden, kargı sesinden. Ola sedav verip seslenmelidir, seslenmelidir. Ah düşmemesinden, kargı sesinden, kargı sesinden. Ola sedav verip seslenmelidir, seslenmelidir. Kötü eksik etmem kolumdan, etmem kolumdan. Kurat köpüğünden, düşman kanından, düşman kanından. Şevre dolup şalvar ıslanmalıdır, ıslanmalıdır. Kurat köpüğünden, düşman kanından, düşman kanından. Şevre dolup şalvar ıslanmalıdır, ıslanmalıdır.
Evet, öyle güzel bir programdı ki çok teşekkür ediyoruz Sayın Onur Özmen.
Ben teşekkür ediyorum.
Ahmet Adnan Saygun'u andık bugün sizin o güzel anlatışınızla sevgili hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta tekrar Müzikte İz Bırakanlar'da buluşacağız. Buluşmadan önce bu haftaki konuğumuzu tekrar tanıtayım. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Görevlisi. Aynı zamanda bizim konservatuarımızın ortaokul ve lise müdürü Sayın Onur Özmen. Çok teşekkür ederiz tekrar.
Ben teşekkür ediyorum bir kere.
Hoşçakalın efendim.
Hoşçakalın. Hoşça çok teşekkürler.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.